Ayrım 3. Ernesto Che Guevara, Bolivya Günlüğü, sayfa 35. Kasım 1966. 7 Kasım. Bugün yeni bir dönem başlıyor. Gece çiftliğe ulaştık. Yolculuk oldukça iyiydi. Kılığımızı iyice değiştirip Cochabamba'ya geçtikten sonra Pachungo ve ben orada gerekli bağlantıları kurduk ve iki araçla 2 gün sürecek bir yolculuğa çıkmak üzere cipleri atladık. Çiftliğe yaklaşırken arabaları durdurduk. Faaliyetlerimizin belki de kokain yapımı ile ilgili olacağını sayıklayan komşu çiftlik sahibinin kuşkusunu uyandırmamak için ciplerden yalnızca birine binip oraya vardık. Üstelik çok tuhaf ama adam Tumani'yi grubun kimyageri sayıyor. Yola devam ederken ikinci kez yola koyduktan sonra kimliğimi yeni öğrenen Biogetes az kalsın uçuruma yuvarlanacaktı. Cipi ancak uçurumun kenarında durdurabildi. Bu yüzden 20 kilometre kadar yürüdük ve gece yarısını geçerken çifte ulaştık. Partiden Bolivya Komünist Partisi 3 işçi bizi bekliyordu. Partinin tutumu ne olursa olsun Biogetes bizlerle işbirliğine hazır olduğunu gösterdi. Ama anlaşılan sevdiği ve saydığı Monya'ya sadık kalmaya da kararlı. Ona bakılırsa Rudolfo ve Coca da aynı ruh hali içindeler. Ama partinin savaşmaya karar vermesini de sağlamak gerekir. Bulgaristan'dan bulunan ve bize yardım edecek olan Monye'nin gelişine değin partiye bir şey duyurmamasını istedim. Bu iki noktada anlaştık. Bütün günü evden yaklaşık 100 metre uzakta bulunan derenin kıyısındaki makiliklerde geçirdik. Sokmamakla birlikte çok rahatsız edici bir sivrisinek türü bize musallat oldu. Şimdiye dek Yaguasa, Yeyen, Morigi sivrisinek ve Sakırga gibi çeşitli böceklere rastladık. Biogetes, Algaranas'ın yardım ile cipi çıkardı ve domuz, tavuk gibi şeyler satın almak üzere birlikte yola çıktılar. Bilgi vermek için yolculuk sırasında başımızdan geçenleri yazmak niyetindeydim. Ama bu işi gelecek haftaya bıraktım. O zaman kadar ikinci grubunda bizlere katılmak üzere burada olacağını umuyoruz. 9 Kasım. Yeni bir şey yok. Tumaini ile çevreyi keşfedebilmek için Nachihuaza Irmağı boyunca ilerledik. Fakat kaynağına kadar ulaşamadık. Kıyıları sarp kayalık ve bölgenin meskun olmadığı belli. Yeterince disiplinli olursa burada uzun süre kalınabilir. Öğleden sonra yağan güçlü bir sağanak bizleri makiden çıkarıp eve sığınmaya zorladı. Bedenimden 6 sakırga ayıkladım. 10 Kasım. Pachungo ve Pombo, Bolivyalı arkadaşlardan Serfen'le birlikte keşfe çıktılar. Bizden biraz daha uzağa gitmişler ve ırmağın dirsek çevirdiği bir yerde uygun gibi görünen bir cüzük bulmuşlar. Dönüşte evin çevresinde dolaşmışlar ve alışverişe çıkanlarla birlikte dönen Algaranas şoförü onları görmüş. Onları sert şekilde azarladım. Yarın Makili'ye taşınmaya ve kampı orada kurmaya karar verdik. Tumaini görünmekten çekinmiyor, zaten biliniyor. Çünkü kendini çiftte çalışan bir işçi olarak tanıtmıştı. Durum büyük bir hızla kötüleşiyor. Bakalım adamlarımızın bize ulaşmasına olanak verecek mi? Ancak onlar geldikten sonra rahatlayacağım. 11 Kasım. Geceyi evin yan tarafındaki yeni kampımızda geçirdiğimiz bugün de bir yenilik getirmedi. Sivrisinekler bir felaket, cibinlikli hamağa sığınmaktan başka çare yok. Tumaini Alagaran'ı ziyarete gitti. Ondan tavuk, hindi gibi bazı şeyler satın aldı. Şimdilik öyle büyük bir kuşkuları yokmuş gibi görünüyor. 12 Kasım. Bugün de hiçbir yenilik yok. İkinci grubun 6 adımı geldikten sonra yerleşeceğimiz kamp yerini belirlemek için kısa bir keşif yürüyüşüne çıktık. Seçtiğimiz yer mezarlıktan yaklaşık 100 metre uzaktaki bir tepeciğin üstünde yiyeceğimizi ve malzememizi saklamak için mahzen gibi kullanabileceğimiz bir mağaraya yakın. Bize katılmalarını beklediğimiz yola çıkarken 2 kişilik gruplara ayrılan 3 gruptan ilkin bugünlerde gelir herhalde. Hafta sonu çiftliğe gelmiş olurlar. Dökülen saçlarım seyrek de olsa uzamaya, aktarı sararıp kaybolmaya başladı. Sakallarım da uzuyor. Birkaç aya varmaz eski halimi alırım. 13 Kasım. Pazar. Birkaç avcı kampımızın yakınından geçiyor. Bunlar Algaranas ırgatları. Genç ve bekar dağlılar, gerillaya katılmak için idealler. Patronlarından yoğun şekilde nefret ediyorlar. Bize buradan 8 fersah ötede, dere boyunda evler ve içinde suyu olan bazı düzlükler bulunduğunu söylediler. Bugün için hepsi bu kadar. 14 Kasım. Kamp kurulalı bir hafta oldu. Pachunga henüz alışmamış gibi bir hüzünlü gözüküyor. Ama artık kendini toparlamalı. Tehlikeli olabilecek eşyaları saklamak ve bir sığınak açmak için bugün kazıya başladık. Bunu dallardan kafesler altında gizleyecek ve nemden koruyacağız. 1,5 metrelik kuyu kazıldı bile ve sığınak için tünele başladık. 15 Kasım. Sığınak işine devam ediyoruz. Sabahleyin Pomo ve Pachungo, öğleden sonra Tumaini ve ben. Saat 6'da çalışmaya son verdiğimizde sığınak 2 metre derinliğini bulmuştu. Yarın bitireceğimizi, açıkta kalması tehlikeli olabilecek ne varsa oraya yerleştirebileceğimizi umuyoruz. Gece yağmur plastik örtü kısa olduğundan hamağımı ıslattı. Hamağı terk etmek durumunda kaldım. Yeni bir şey olmadı. 16 Kasım. Sığınak bitti ve kamufle edildi. Şimdi sadece yolu gözlemek gerekiyor. Ne var ne yok taşıyoruz. Yarın da girişi dallarla ve bahçede sıvayacağız. Bir numarayla gösterdiğimiz sığınağın planı bir numaralı belge arasında. Bunun dışında başka bir yenilik yok. Yarından itibaren rahat rahat La Paz'dan gelecek haberleri bekleyebiliriz. 17 Kasım. Sığınağı ev halkı için elzem sayılabilecek eşyalar, konserve olarak saklayacağımız yiyeceklerle doldurduk ve kombineci oldukça da iyi. La Paz'dan hiçbir haber çıkmadı. Evdeki çocuklar alışveriş yaptıkları alagaranza konuştular. Adam daha önce kokain yapımına katıldığını bir kez daha tekrarlamış. 18 Kasım. La Paz'dan haber yok. Pacungo ve Pombo dere yatağına bir keşfe daha çıktılar. Ama arzuladığımız kamp yerinin orada olacağını pek inanmıyorlar. Pazartesi bir de Tumaini ile gideceğiz. Alagaranas yolu açmak için ırmaktaki taşları çıkarmaya geldi ve epeyce bu işle uğraştı. Görünüşe göre buradaki varlığımızdan pek şüphelenmiyor. Her şey tek düzelik içinde geçiyor. Sivrisinek ve sakırgalar iltihaplı yaralar açmaya başladı. Şafakta soğuk kendini iyiden iyide hissettiriyor. 19 Kasım. La Paz'dan haber alamadık. Burada da bir yenilik yok. Cumartesi olduğu için zamanımız içeride geçiyor. Zira yörede çok avcı var. 20 Kasım. Öğlen Marcos ve Roland da geldiler. Artık 6 kişiyiz. Hemen yolculukta başlarından geçenler atmaya başladılar. Haber ancak bir hafta önce aldıkları için geç kalmışlar. São Paulo üzerinden geldikleri için ilk onlara ulaşmış. Öteki 4 kişi bir haftadan önce beklemiyoruz. Rodolfo da onlardan geldi. Çok beğendim. Her şeyle bağını koparmaya Yucatès'ten daha hazır görünüyor. Poppy Emilia'yı hiçe sayıp ona ve Coco ile benim de orada bulunduğumu söylemiş. Görünüşe göre daha yukarıda olduğunu göstermeye çalışıyor. Manila'ya yazdım ve bazı önerilerde bulundum. Poppy'nin sorularına da cevap verdim. Rodolfo şafaktan geri döndü. 21 Kasım. Genişleyen grubumuzun ilk günü. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı ve yeni kamp noktamıza taşınırken sırılsıklam olduk. Artık yerleşmiş durumdayız. Çadırımız bir kamyon örtüsüymüş. Su alıyor ama yine de biraz kuruyor. Hamağımızla naylon örtüsü de yanımızda. Birkaç silah daha geçti elimize. Marcos'un bir garantı var. Rolando'ya da depodan bir M1 verilecek. Jorge bize katıldı ama evde kaldı. Çiftliğin onarım işlerini üstlenecek. Rodolfo'dan güvenilir bir tarım uzmanı bulmasını istedim. Burada kılıcımızın olanaklar el verdiğince uzun sürmesi için her çareye başvuracağız. 22 Kasım. Tuma, Jorge ve ben keşfettiğimiz dere yatağını incelemek için ırmak boyunca dolaştık. Dünkü yağmurdan sonra nehir tanımaz hale gelmişti ve istediğimiz yere varmamız güç oldu. Burası iyice saklı, incecik bir su kaynağı, gerekli şekilde düzenlenirse sürekli bir kamp yeri olmaya elverişli. Döndüğümüzde gece saat 9'u geçiyordu. Burada bir yenilik yok. 23 Kasım. Can sıkıcı bir ziyaret ya da teftişe karşı önceden haberdar olalım diye çiftlik evine hakim bir yerde bir gözetleme yeri yaptık. İki kişi kese çıkacağına göre geridekilere üçer saatlik nöbet düşüyor. Pomo ve Marcos kamp yerimizden dere yatağına dek uzanan arazi iyice taramışlar. 24 Kasım. Paco ile Rolando dere yatağını incelemeye gittiler. Yarın dönecekler. Akşamüstü Algaranaz'ın iki adamı gezmeye çıkmışlar. Bize de münasebetsiz bir ziyarette bulundular. Bu garip değildi ama Antonio keşifçilerle gittiği için yoktu. Tuma da resmi olarak evdekilerden olmasına rağmen ortalarda yoktu. Bahanesi av. Bugün Ali Uçan'ın doğum günü. 25 Kasım. Gözetleme yerinden içinde iki ya da üç kişinin bulunduğu bir cip geldiğini haber verdiler. Sıtmayla mücadele servisinden olduklarını sonra anladık. Bizden kan ördekleri alır almaz gittiler. Pocho ile Rolando gece geç vakit döndüler. Hardara gösterilen dereyi bulup incelemişler. Ayrıca ırmağın ana kolunu izleyerek terk edilmiş tarlalara varıncaya dek devam etmişler. 26 Kasım. Bugün cumartesi. Yine kapanacağız. Jorge'den atla nehir yatağında bir keşfe çıkmasını ve nehrin nereye ulaştığını anlayabilmek için Sone'de gitmesini istedim. At yoktu ve bir at istemek için 25 kilometre uzağa Don Remberto'ya yaya olarak gitti. Gece dönmedi. La Paz'dan hala haber yok. 27 Kasım. Jorge hala görünmedi. Bütün gece nöbet tutulmasını emrettim. Fakat 9'da La Paz'dan iki çip döndü. Coco ile birlikte Joaquin, Urbano ve Bolivya'lı bir tüp öğrencisi olan Ernesto gelmişti. Bizimle kalacakmış. Coco bir yolculuk daha yaptı. Ricardo, Braulio ve Miguel'in yanı sıra bir de Bolivyalıyı Inti'yi getirdi. O da bizimle kalacakmış. Şimdi 12 kişiyiz. Bir de çiftliğin sahibi gibi görünen Jorge var. Bağlantıları Coco ile Rodolfo kuracaklar. Ricardo can sıkıcı bir haber getirdi. Elçino Bolivya'daymış. Beni görmek ve 20 adam göndermek istiyormuş. Yalnız bir sakınca var. Estanyasuyo'ya danışmadan mücadeleye çok uluslu bir nitelik vermek doğru olmayacak. Sonunda şu kararı vardı. Coco Santa Cruz'a gidecek ve onu alıp buraya gelecek. Coco ile öteki cipi alıp La Paz'a devam edecek olan Ricardo, şafak yola çıktılar. Coco giderken Rembarto'ya da uğrayacak ve Jorge'ye ne olduğunu öğrenmeye çalışacak. Yaptığımız ilk konuşmadan itibaren Estanyasuyo'nun gerillalara katılmayacağı kanısında olduğunu söyledi. Ama kendisi bütün bağları koparmaya kararlı. 28 Kasım. Jorge bu sabah da ortaya çıkmadı ve Coco da görünmedi. Sonradan döndüler. Meğer Jorge Rembarton'un evinde kalmış. Biraz sorumsuz. Öğleden sonra Bolivyalıları topladım ve Peruluların 20 adam göndermek istediklerini söyledim. Adamların gönderilmesinde herkes hemfikir ama bunun harekat başladıktan sonra gerçekleşmesini istiyorlar. 29 Kasım. Nehrin topografik durumunu ve yakında kamp yerimiz olacak deri yatağını incelemeye gittik. Grup Tumaini, Urbanto, Inti ve benden oluşuyordu. Kamp yeri güvenli ama karanlık. Başka bir yer bulmaya çalışacağız. Buradan bir saat kadar uzakta bir dere daha olsa gerek. Tumaini düştü. Galiba ayağının tarak kemiğini kırdı. Nehri ölçtükten sonra akşam kampa döndük. Burada bir yenilik yok. Coco, Elchino'yu beklemek üzere Santa Cruz'a gitti. 30 Kasım. Marcos, Pacho, Miguel ve Pombo daha uzaktaki bir nehri incelemek için çıktılar. 2 gün daha dışarıda olacaklar. Yine çok yağmur yağdı. Evde yeni bir şey yok. Ayın analizi. Her şey oldukça iyi gitti. Yolculuğum olaysız geçti. Burada olanların yarısı da geç fakat sıkıntısız vardılar. Ricardo'nun adamları yağmura ve rüzgara göğüs gerip yanımıza geldiler. Bu ıssız bölgede her şeyin iyi gitmesi gerekli gördüğümüz süre burada kalabileceğimizi gösteriyor. Planlarımız adamlarımızın geri kalan kısmını beklemek, Bolivyalıların sayısını en azından 20'ye yükseltmek ve harekete geçmek. Monye'nin tepkisinin ve Moises Guevara'nın adamlarının tutumunun ne olacağını bir görelim. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 45.